From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake şehrinde bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 187. yıllık genel konferansının pazar sabahı oturumudur. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Bu oturumdaki müzik Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kaydedilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisenin birinci başkanlığındaki birinci danışman Başkan Henry B. Eyring bu oturumu yönetecektir.
Brothers and sisters.
Kardeşlerim, bu güzel ilkbahar gününde İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 187. yıllık genel konferansının pazar sabahı oturumuna hoş geldiniz. Başkan Thomas S. Manson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu toplantılara katılan sizlere selamlarımızı sunuyoruz. Bu oturumdaki müzik Mac Wilberg yönetiminde, org'da Richard Elliott ve Andrew Unsworth eşliğinde Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu toplantıyı "Azizler ileriye gidin" ilahisini söyleyerek açtı ve şimdi bizlere "Şimdi sevinelim" ilahisini lütfedecekler. Ardından açılış duası Genç Hanımlar Genel Başkanlığı'nda ikinci danışman kız kardeş Neil F. Marriott tarafından edilecek. Ve koro "Burada sevgiden konuşulur" ilahisini söyleyecek.
Oh,
Cennetteki babamız, bugün büyük bir mutlulukla genel konferans için bir araya geldik ve sana teşekkür ediyoruz ki kurtarıcımız İsa Mesih için teşekkür ediyoruz. Ve onun sevindirici haberi için de teşekkür ediyoruz. Peygamberimiz Thomas S. Manson'a için dua ediyoruz. Ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için onları kutsa. Bugün bize konuşacak olanları da kutsa. Ve kutsal ruhunu hissedebilelim ve doğruları hissedebilelim. Ve bu inançla birbirimize yardım edebilelim ve sana geri dönebilelim. Ve bunları İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz. Amin.
It will now be our great privilege.
Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ı dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Onu geçen Nisan ayında İlköğretim Genel Başkanı olarak desteklenen kız kardeş Joy D. Jones takip edecek. Kız kardeş Jones'un sözlerinin ardından 70'lerden yaşlı Yoon Won Choi dinleyeceğiz. Ondan sonra 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Ronald A. Rezban bize hitap edecek. Başkanım.
My dear brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin muhteşem bir genel konferansında yeniden buluştuğumuz şu anda sizleri en samimi bir şekilde selamlıyorum. Bugünkü resmi mesajıma başlamadan önce şu yerlerde inşa edilecek 5 yeni tapınağın duyurusunu yapmak istiyorum. Brezilya, The Greater Manila, Filipinler bölgesi, Nairobi, Kenya, Pocatello, Idaho ve Saratoga Springs, Utah. Bu sabah Mormon kitabının gücü ve bu kilisenin üyeleri olarak bu kitabı okumanın içindekileri derin derin düşünmenin ve kitabın öğretilerini kendi hayatımızda uygulamanın bizim için çok kritik bir ihtiyaç oluşu hakkında konuşacağım. Mormon kitabına ilişkin sağlam ve emin bir tanıklığın önemi yeterince vurgulanamaz. Biz büyük sıkıntıların ve kötülüklerin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bugün dünyada oldukça yaygın olan günahtan ve kötüden bizi ne koruyacak? Şunu bildiririm ki kurtarıcımız İsa Mesih'e ve onun sevindirici haberine ilişkin sağlam bir tanıklık bizi güvenliğe yönlendirmede yardımcı olacaktır. Eğer Mormon kitabını her gün okumuyorsanız lütfen bunu yapın. Eğer dua ederek ve hakikati öğrenmek için kitabı samimi bir yürekle okursanız Kutsal Ruh size kitabın doğru olduğunu gösterecektir. Eğer kitap doğru ise ve size ciddi bir şekilde kitabın doğru olduğuna tanıklık ederim ki o zaman Joseph Smith Tanrı Babayı ve onun oğlu İsa Mesih'i görmüş bir peygamberdir. Mormon kitabı doğru olduğu için İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi Rabbin yeryüzündeki kilisesidir ve Tanrı'nın kutsal rahipliği onun çocuklarının yararı ve kutsanması için iade edilmiştir. Bu şeylerle ilgili sağlam bir tanıklığınız yok ise bir tanıklık elde etmek için gereken her şeyi yapın. Bu zor zamanlarda kendi tanıklığınıza sahip olmak sizin için asıl gerekli olandır. Çünkü başkalarının tanıklığı sizi sadece belirli bir yere kadar götürecektir. Bununla birlikte elde edilmiş olsa da bir tanıklığın Tanrı'nın emirlerine sürekli bir itaat, günlük dua etmeye ve kutsal yazıları çalışma ile hayat dolu ve diri tutulmaya ihtiyaç vardır. Rabbin işindeki sevgili arkadaşlarım, her birimizin Mormon kitabına her gün dua ederek çalışmasını ve derin derin düşünmesini rica ediyorum. Bunu yaptığımızda ruhun sesini duyacak, ayartmalara karşı koyacak, şüphe ve korkunun üstesinden gelecek ve hayatımızda cennetin yardımını alacak bir durumda olacağız. Bütün kalbimle buna tanıklık ederim. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
We love you, President Monson.
Bir buçuk yıl önce Başkan Russell M. Nelson günaha dirençli bir nesle öğretmek ve onların yetiştirilmesine yardımcı olmak için duyulan ihtiyaç hakkında konuştu. Günaha dirençli bir nesil ifadesi içimde derin manevi bir etki bıraktı. Temiz ve itaatkar bir hayat yaşamaya gayret eden çocuklara saygı gösteririz. Dünya çapında pek çok çocuğun sahip olduğu güce tanık oldum. Onlar çeşitli zorlu koşullar ve ortamlarda sağlam, kararlı ve sarsılmaz şekilde duruyorlar. Bu çocuklar ilahi kimliklerini anlıyorlar ve cennetteki babanın sevgisini hissederek onun isteklerine itaat etmeye çalışıyorlar. Ancak kararlı ve sarsılmaz olarak durmakta zorlanan ve hassas olan, zihinleri yaralanan çocuklar da vardır. Onlar her taraftan düşmanın ateşli okları tarafından saldırıya uğramakta ve takviye ve de desteğe ihtiyaçları vardır. Bu çocuklarımızı Mesih'e yönlendirme gayretimizde çabalarımızı artırmamız ve günaha karşı bir savaş açmamız konusunda bizim için çok büyük bir motivasyondur. Yaşlı Bruce Armakan ki yaklaşık 43 yıl önceki sözlerini dinleyin. Kilisenin üyeleri olarak biz güçlü bir çatışmanın içindeyiz. Biz savaştayız. Lucifer'a karşı savaşmak için Mesih'in davasına katıldık. Her tarafta şiddetlenen, ne yazık ki bazen ölümcül olan çok büyük kayıplar verdiğimiz bu büyük savaş yeni bir şey değildir. Şimdi bu savaşta ne tarafsız bir kişi vardır ne de tarafsız bir kişi olabilir. Bugün bu savaş artan şiddetiyle devam etmektedir. Savaş hepimizi etkilemekte ve bizim çocuklarımız ön saflarda muhalif güçlerle yüz yüze gelmektedir. Bu nedenle ruhsal stratejimizi güçlendirme ihtiyacımız artmaktadır. Çocukların Rab özellikle ebeveynlere kendi çocuklarına tövbe etme öğretisini yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'in imanı, ayrıca vaftiz ve kutsal ruh armağanı ile ilgili öğretileri anlamayı ve dua etmeyi ve Rabbin önünde doğru bir şekilde yürümeyi öğretmeleri için talimat verdi. Çocuklarımızı ışıkta ve hakikatte nasıl yetiştireceğiz? Sorusu her aile ve her çocuk için bireyselleştirilmiş bir konu olduğundan dolayı bu zor bir soru olabilir. Ama cennetteki Baba bize yardımcı olacak evrensel kurallar vermiştir. Ruh çocuklarımızı en etkili şekilde manevi olarak aşılamak için bize ilham kaynağı olacaktır. Başlangıçta bu sorumluluğun önemine dair bir vizyonun olması önemlidir. Çocuklarımızın kim olduklarını ve neden burada olduklarını görmelerine yardımcı olabilmemiz için önce bizim ve onların ilahi kimliklerini ve amaçlarını anlamamız gerekir. Biz onların sevgi dolu bir cennetteki babanın şüphesiz oğulları ve kızları olduklarını ve onun onlardan ilahi beklentileri olduğunu bilmelerine yardımcı olmalıyız. İkinci olarak tövbe öğretisini anlamak günaha direnmek için gereklidir. Günaha dirençli olmak, günahsız olmak anlamına gelmez. Ama sürekli tövbekar, dikkatli ve cesur olmayı ima eder. Belki de günaha dirençli olmak, bir nimet olarak günaha karşı defalarca direnmekten gelir. Yakup'un dediği gibi, iblise karşı direnin ve o sizden kaçacaktır. Genç savaşçılar, cesarette yiğitlerin yiğitleridir. Ama işte hepsi bu kadar değildi. Kendilerine ne emanet edilirse edilsin her zaman güvenilir insanlardı. Evet, çünkü onlara Tanrı'nın emirlerini yerine getirmeleri ve onun önünde doğrulukla yürümeleri öğretilmişti. Bu genç insanlar Mesih'e benzer erdemleri silah olarak taşıyarak düşmanlarına karşı savaşa gittiler. Başkan Thomas Esmans'ın bize şunu anlattı. Cesaret çağrısı sürekli olarak her birimize gelir. Hayatımızın her gününde cesaret gereklidir. Yalnızca önemli olaylardan değil ama daha çok kararlar verirken veya etrafımızdaki durumlara tepki gösterirken. Çocuklarımızın her gün kişisel öğrencilik düzenleri kurarak ruhsal zırh kuşanırlar. Belki de biz günlük öğrencilik kavramını anlamaları konusunda çocukların yeteneklerini hafife alıyoruz. Başkan Henry B. Eyre'in bize erken başlayın ve kararlı olun diye öğüt vermiştir. Böylelikle çocukların günaha dirençli olmalarına yardım etmek için olan gücünü anahtar, kutsal yazılardan, iman maddelerinden, gençleri güçlendirmek için kitapçığından, ilk öğretim şarkılarından, ilahilerden ve kendi şahsi tanıklıklarımızdan sevindirici haberin temel öğretilerini sevgiyle çok erken yaşlarda aşılamaya başlamak. Tabii ki bunlar çocukları kurtarıcıya yönlendirecektir. Dua etmeye, kutsal yazı çalışması, aile, ev akşamı ve Şabat günü ibadeti gibi tutarlı alışkanlıklar yaratmak, bütünlüğü, iç tutarlığı ve güçlü ahlaki değerleri ya da başka bir deyişle ruhsal bütünlüğü sağlar. Hemen hemen tüm dürüstlüğün kaybolduğu bugünkü dünyada gerçek dürüstlüğün ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlamak çocuklarımızın hakkıdır. Özellikle onları vaftizdeki ve tapınaktaki kutsal anlaşmaları yapıp tutmaya hazırlarken, sevindirici haberi vaaz et kitapçığının öğrettiği gibi yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tüm insanları kutsal anlaşmalar yapıp tutmaları için hazırlar. Jeff Avery R. Holland şöyle öğretti. Biz anlaşmalara sadık kalma hakkında konuştuğumuzda fani dünyadaki amacımızdan konuşuyoruz. Cennetteki babamızla anlaşmalar yapmakta ve tutmakta olağan dışı bir güç vardır. Düşman bunu bildiği için anlaşma yapma kavramını gizlemiştir. Çocukların kutsal anlaşmaları anlamalarına, yapmalarına ve tutmalarına yardım etmek günaha dirençli bir nesil oluşturmak için başka bir anahtardır. Çocuklarımızın anlaşma yoluna girip o doğrultuda ilerlerken onları kutsal anlaşmalar yapmaya ve tutmaya nasıl hazırlayabiliriz? Çocuklar küçükken onlara verdikleri basit sözleri öğretmek ileride hayatlarındaki kutsal anlaşmaları tutmaları için onlara güç verecektir. Basit bir örnek paylaşmama izin verin. Aile ev akşamında bir baba sordu. Bir aile olarak birbirimizi nasıl geçiniyoruz? 5 yaşındaki Lizzie, abi Kevin'in onunla çok fazla alay ettiğini ve duygularını incittiğini şikayetçiydi. Kevin isteksizce Lizzie'nin haklı olduğunu kabul etti. Kevin'in annesi ona kız kardeşiyle daha iyi geçinebilmesi için ne yapabileceğini sordu. Kevin düşündü ve tam bir gün boyunca onunla alay etmeyeceğine dair Lizzie'ye söz vermeye karar verdi. Ertesi günün sonunda herkes aile duası için toplandığında Kevin'in babası Kevin'e nasıl gittiğini sordu. Kevin'in cevabı, baba ben sözümü tuttum. Oldu ve Lizzie bunu mutlulukla onayladı. Aile Kevin'i tebrik etti. Kevin'in annesi ardından ona bir gün için verdiği sözü tutabildiğine göre neden 2 gün boyunca bunu tutmayacağını sordu. Kevin yeniden denemeyi kabul etti. 2 gün geçti. Kevin verdiği sözü tutarak başarılı oldu ve Lizzie daha çok minnettar oldu. Babası ona verdiği sözleri neden bu kadar çok iyi tuttuğunu sorduğunda, sözümü tutacağımı söylediğim için sözümü tuttum dedi. Başarılı bir şekilde tutulan küçük sözler dürüstlüğe yönlendirir. İstikrarlı bir şekilde verdiğimiz sözleri tutup uygulamak, çocuklar için ilk anlaşmaları olan vaftiz ve kutsal ruh armağanı almak üzere ruhsal bir hazırlık olur. Bu şekilde Tanrı'ya hizmet etmek ve onun emirlerini yerine getirmek için anlaşma yaparlar. Verilen sözler ve anlaşmalar birbirinden ayrılmaz. Daniel kitabında Şadrak, Meşak ve Abednego'nun Kral Nebukadnezar'ın putuna tapmayı reddettiklerini öğreniriz. Kral onları itaat etmezlerse alev alev yanan fırına atacaklarına dair uyardı. Onlar reddederek şöyle dediler. Kızgın fırına atılsak bile kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Ama kurtarmasa bile bu 3 kelimenin anlamını ve anlaşmaktan tutmakta ne ilgisi olduğunu düşünün. Bu 3 genç adam itaatkarlıkları kurtulmaların şartını dayanmıyordu. Kurtulmasalar bile Rab'be verdikleri sözleri tutacaklardı. Çünkü bunu yapacaklarına dair söz vermişlerdi. Anlaşmalarımızı tutmak her zaman kendi durumumuzdan bağımsızdır. Bu 3 genç adam genç savaşçılar gibi çocuklarımızın için günaha dirençli olmanın harika örnekleridir. Bu örnekler evlerimizde ve ailelerimiz için nasıl uygulanır? Satır üzerine satır, emir üzerine emir, çocuklara küçük lokmalarla başarıyı tatmalarına yardım ederiz. Verdikleri sözleri tuttuklarında onlar hayatlarında ruhu hissederler. Yaşlı Joseph B. Wortlin şöyle öğretti. Dürüstlüğün müthiş ödülü kutsal ruhun sürekli yoldaşlığıdır. Sonra çocuklarımızın kendine güveni Tanrı'nın huzurunda kuvvetlenecektir. Dürüstlüğün kuyusundan güçlendirilmiş ve günaha dirençli bir nesil çıkacaktır. Kardeşlerim, küçüklerinizi yakınınızda tutun. O kadar yakın ki günlük dini davranışlarınızı görsünler. Ve verdiğiniz sözleri ve anlaşmaları tuttuğunuzu izlesinler. Çocuklar iyi bir taklitçidirler. Bu yüzden onlara taklit etmeleri için güzel şeyler verin. Rab'be verdikleri her söze ve yaptıkları her anlaşmayla günaha dirençli bir nesil yetiştirip için olun. İsa Mesih'in bu kiliseyi yönettiği tanıklık ederim. Çocuklarınıza kurtarıcının yolunda öğrettiğinizde ve onları yönlendirip sevdiğinizde yiğit ve günaha dirençli çocuklar oluşturmak ve donatmak üzere size yardımcı olacak kişisel vahiyler alabilirsiniz. Çocuklarımızın nefinin bu sözleri yankılatmaları benim duamdır. Günaha görür görmez titreyecek hale getirecek misin beni? Kurtarıcımızın dünyanın günahları için kefaret ettiğini tanıklık ederim. Çünkü o bunu yapacağını söylemişti ve o bizi biz ölümlü insanların kavrayabileceğinden daha çok sevmektedir. Çünkü o bunu yapacağını söylemişti. İsa Mesih adıyla amin.
My purpose is to invite others to come unto Christ.
Benim amacım başkalarını Mesih'e gelmeye davet etmektir. Bu sizin de amacınızdır. Bu amacı yukarıya İsa Mesih'e bakarak gerçekleştirebiliriz. 16 yaşımdayken anne ve babamla beraber vaftiz oldum. 14 yaşındaki küçük erkek kardeşim Kyung Hang, amcam Yang Jingli aracılığı ile kiliseye katıldı ve bizi kendi kilisesine davet etti. Ailemizin 10 üyesinden her biri değişik kiliselerin üyeleriydi. Dolayısıyla bizler gerçeği bulduğumuz için mutluyduk ve vaftiz olduktan sonra İsa Mesih'in sevindirici haberinde bulduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyorduk. Babam gerçeği öğrenmek ve paylaşmak için aramızdaki en heyecanlı kişiydi. O her gün 2 saatten fazla kutsal yazıları çalışmak için sabah erkenden kalkardı. İşten sonra hemen hemen her gün görevlilerle beraber kendi ailemizi, arkadaşlarımızı ve komşularımızı ziyarete giderdi. Bizler vaftiz olduktan 7 ay sonra aile ve akrabalarımdan 23 kişi kilisenin üyesi olmuştu. Bunu bir sonraki yıl içinde babamın üye olarak yaptığı görevli işi sayesinde 130 kişinin vaftiz olduğunu görme mucizesi takip etti. Aile tarihi de onun için önemliydi ve atalarımızın 8 kuşak tarihini tamamlamıştı. O andan itibaren ailemizin 14 yaşındaki erkek kardeşim tarafından başlatılan Rabbe dönüşünün meyveleri sadece yaşayanlar arasında değil, aynı zamanda ölülerin arasında da sayısız bir şekilde arttı. Babamın ve diğerlerinin işine dayalı olarak aile ağacımız şu anda 32 kuşağı içermektedir ve biz şimdi kilisenin birçok dalı için tapınak işlerini tamamlıyoruz. Bugün ben atalarımızı ve soyumuzdan gelenleri birleştirmenin hayretini yaşıyor ve büyük sevincini hissediyorum. Başkan Gordon B. Hinckley, Columbus, Ohio Tapınağı'nda yaşadığı buna benzer bir tecrübeyi şöyle aktarmıştır. Alıntı yapıyorum. Tapınakta oturup büyük babamın ve babamın hayatlarını düşünürken, kızıma, onun kızına ve onun çocuklarına, torunumun çocuklarına baktım. Bir anda fark ettim ki, üçü benden önce ve üçü de benden sonra olan bu 7 kuşağın tam ortasında duruyordum. Bu mukaddes ve kutsal evde atalarımdan miras olarak aldığım her şeyi benden sonra gelen şu anki kuşaklara aktarmak konusunda muazzam bir zorunluluğum olduğuna dair bir his aklımdan geçti. Alıntı bitmiştir. Her birimiz sonsuz bir ailenin ortasındayız. Bizim rolümüz olumlu ya da olumsuz yönde önemli değişikliklerin meydana gelmesinde bir dönüm noktası olabilir. Başkan Hinckley şöyle devam etmiştir. Nesillerinizin zincirlerindeki zayıf halka olmanıza asla izin vermeyin. Alıntı bitmiştir. Sevindirici haberi olan sadakatiniz ailenizi güçlendirecektir. Sonsuz ailemizde güçlü bir halka olacağımızı nasıl garanti ederiz? Vaftizimden birkaç ay sonra kilisede bazı üyelerin birbirlerini eleştirdiğini duydum. Çok hayal kırıklığına uğramıştım. Eve gittim ve babama belki artık kiliseye gitmemeliyim dedim. Üyelerin başkalarını bu şekilde eleştirmelerini görmek zor olmuştu. Babamı dinledikten sonra o bana şunu öğretti ki sevindirici haber iade edilmiştir ve bu mükemmeldir. Ancak üyeler henüz mükemmel değildir. Ne kendisi ne de ben. O kararlı bir şekilde şöyle dedi. Etrafındakiler yüzünden inancını kaybetme. Yalnızca İsa Mesih ile güçlü bir ilişki kur. Etrafına bakma. Yukarı bak. Babamın yukarıya İsa Mesih'e bak dediği bu bilgece nasihati, hayatta ne zaman zorluklarla karşılaşsam benim inancımı güçlendirir. Aynı Mesih'in şu sözlerini okuduğumuz gibi, babam bana Mesih'in öğretilerinin nasıl uygulanacağını öğretmiştir. Her düşüncede bana bakın, kuşkulanmayın, korkmayın. Ben Washington Seattle görev bölgesinde başkanlık ederken yılın çoğu günü yağmur yağardı. Buna rağmen bütün görevlilerimize dışarı çıkıp yağmur altında inancımızı yayma talimatı verilmişti. Onlara şunu söylerdim. Yağmurda dışarı çıkın, yukarı göğe bakın, ağzınızı açın ve için. Yukarı baktığınızda hiç korkmadan herkese ağzınızı açmak üzere güçlendirileceksiniz. Bu, onların görevlerinden sonra bile zorluklarla karşılaştıklarında yukarı bakmaları için sembolik bir dersti. Lütfen bunu hava kirliliği olan yerlerde denemeyin. Seattle görev bölgesinde halen hizmet verdiğim sırada piyanist olan en büyük oğlum Sambim beni telefonla aradı. O, uluslararası bir yarışmayı kazandığı için New York'ta Carnegie Hall'da piyano çalma ayrıcalığına sahip olacağını söyledi. Onun için çok mutlu olduk ve oldukça heyecanlandık. Ancak o akşam eşim minnettarlıkla dua ederken oğlumun o akşamki gösterisine katılamayacağımızı fark etti. Eşim cennetteki babaya şuna benzer şeyler söyledi. Cennetteki baba, senin Sambim'e verdiğin bu nimet için minnettarım. Bu arada oraya gidemeyeceğim için çok üzgünüm. Sen bu nimeti bu misyondan önce veya sonra vermiş olsaydın gidebilirdim. Şikayet etmiyorum ama kendimi birazcık üzgün hissediyorum. Eşim bu duasını bitirir bitirmez çok net bir ses duydu. Sen gidemeyeceğin için oğluna bu ayrıcalık verildi. Takas etmek ister miydin? Eşim şaşırmıştı. Anne ve babaların Rabbin krallığındaki sadık işleri sayesinde çocukların kutsanabileceğini biliyordu. Fakat eşim rolünü ilk defa bu kadar açık bir şekilde anlamıştı. Ona hemen cevap verdi. Hayır, hayır. Gitmemem benim için uygundur. Onun bu şerefe erişmesine izin ver. Sevgili kardeşlerim, etrafımıza dünyevi gözlerle baktığımızda cennetteki babanın sevgisini fark etmemiz kolay değildir. Çünkü bizler ilk olarak zahmeti, kaybı, yükleri ya da yalnızlığı görürüz. Öbür taraftan yukarı baktığımızda nimetlerin ötesini görebiliriz. Rab vahiy etmiştir ki, Tanrı'dan herhangi bir nimet aldığınızda bu nimetin bağlı olduğu yasaya itaat sayesinde olur. Tanrı'nın herhangi bir hizmeti için yola çıkan herkes bilsin ki sizler sizden önce ve sizden sonra gelen kuşakların güçlü nimetlere sahip olması için sağlam bir bağlantısınız. Bugün pek çok aile üyemizin antlaşma yolunda vefalı olduklarını görmekten dolayı minnettarım ve bizim yanımızda koltuklardan herhangi birinin boş olabileceğini hayal etmek bile beni üzüyor. Yaşlı hem Russell Ballard şöyle demiştir. Eğer kilisede aktif olmamayı ya da iade edilmiş İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesini terk etmeyi seçerseniz nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Kilise üyeleri ve Rabbin seçilmiş liderleri ile artık yürümeme kararı her zaman hemen şimdi görülemeyen uzun vadeli bir etkiye sahip olacaktır. Alıntı bitmiştir. Başkan Thomas S. Manson bizi şöyle teşvik eder. Her zaman daha kolaya olan yanlışın yerine daha zor olan doğruyu seçelim. Alıntı bitmiştir. Yukarıya İsa Mesih'e bakmak için asla geç değildir. Onun kolları size her zaman açıktır. Tanrı'nın sonsuz bir ailesi olabilmeniz için Mesih'i takip etmemize bağlı olan bizden önceki ve sonraki kuşaklar bulunmaktadır. Çadır kazığı başkanı olan hizmet çağrımdan serbest bırakıldığımda oğullarım benimle daha çok vakit geçirmek konusunda heyecanlanmışlardı. 3 hafta sonra 70'ler kurulunun bir üyesi olarak hizmete çağrıldım. Önce onların hayal kırıklığına uğramış olabileceklerini düşündüm. Fakat en küçük oğlumun alçak gönüllü yanıtı şuydu. Babacığım, dert etme. Biz sonsuz bir aileyiz. Ne kadar basit ve net bir gerçekti. Biraz endişelenmiştim çünkü ben sadece etrafımdaki bu ölümlü hayata bakıyordum. Fakat oğlum mutluydu çünkü ve o etrafa değil gözleriyle sonsuzluğa ve Rabbin amaçlarına doğru yukarı bakıyordu. Anne ve babanız sevindirici habere karşı olduğunda, küçük bir kilise biriminin üyesi olduğunuzda, eşiniz bir üye olmadığında, evlenmek için elinizden geleni yapmanıza rağmen hala bekar olduğunuzda, bir çocuk doğru yoldan çıktığında, kendinizi yalnız bir ebeveyn olarak bulduğunuzda, fiziksel ya da duygusal olarak zorluklar yaşadığınızda ya da bir afetin kurbanı olduğunuzda ve buna benzer durumlarda yukarı bakmak her zaman kolay değildir. Bu zor zamanlarda inancınızı tutmaya çalışın. Güç, denge ve iyileşme için yukarı Mesih'e bakın. İsa Mesih'in kefaretinin gücü sayesinde her şey sizin iyiliğiniz için bir arada işleyecektir. İsa Mesih'e şahitlik ederim ki o bizim kurtarıcımız ve fidyeyle kurtaranımızdır. Yaşayan peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ı takip ettiğimizde yukarı İsa Mesih'e bakarız. Her gün dua ettiğimizde ve kutsal yazıları çalıştığımızda ve her hafta Rabbin sofrasından samimi bir şekilde yiyip içtiğimizde her zaman yukarı ona bakmak için güç kazanırız. Bu kilisenin bir üyesi ve sonsuz bir ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu muhteşem sevindirici haberi başkalarıyla paylaşmayı seviyorum. İnsanları Mesih'e gelmeleri için davet etmek bizim amacımızdır ve bu amacı yukarı İsa Mesih'e bakarak gerçekleştirebiliriz. Bu şeylere alçak gönüllülükle İsa Mesih'in adıyla tanıklık ederim. Amin.
Thank you, Elder Che.
Teşekkür ederiz yaşlı Che'yi. Kardeşlerim, hepiniz gibi ben de Başkan Thomas S. Manson'ın ve onun bu sabah verdiği mesajın sayesinde Rabbin işinin hızlandığını gördüğümüzün farkındayım. Başkan Manson, seni seviyoruz, seni destekliyoruz ve her zaman senin için dua ediyoruz sevgili peygamberimiz. Bu hafta sonu ruhun üzerimize döküldüğünü hissettik. Gerek bu büyük salonda olun, gerekse dünyanın uzak bölgelerindeki evlerinizden ya da bir araya geldiğiniz toplantı evlerinden izlemiş olun, Rabbin ruhunu hissetmek için fırsat buldunuz. Bu ruh, bu konferansta öğretilen doğruları kalplerinizde ve zihinlerinizde onaylar. Şu iyi bilinen ilahinin sözlerini düşünün. Kutsal ruhun rehberliğine izin verin. Bize doğruyu öğretmesine izin verin. O Mesih'e tanıklık edecek. Zihinlerimizi cennetin görüntüsüyle aydınlatacak. Son zaman vahiylerinden biliyoruz ki Tanrı birliği üç farklı ve ayrı varlıktan oluşur. Cennetteki babamız, onun biricik doğmuş oğlu İsa Mesih ve kutsal ruh. Biz biliyoruz ki babanın bir insanın bedeni gibi dokunulur, etten ve kemikten bir bedeni vardır. Oğlun da. Ama kutsal ruhun etten ve kemikten bir bedeni yoktur. Ne var ki ruhtan bir şahsiyettir. Öyle olmasaydı kutsal ruh içimizde yaşayamazdı. Bugünkü mesajım kutsal ruhun hayatımızdaki önemi üzerine odaklanıyor. Cennetteki babamız ölümlü hayatta zorluklarla, sıkıntı ve kargaşayla karşı karşıya kalacağımızı biliyordu. Babamız sorularla, hayal kırıklıklarıyla, ayartmalarla ve zayıf yönlerimizle mücadele edeceğimizi biliyordu. Bize ölümlü gücü ve ilahi rehberliği vermek için kutsal ruhu verdi. Kutsal ruh bizi Rab'be bağlar. İlahi görevlendirme ile Rab'bin ışığında yürümemiz için bize ilham verir. Tanıklık eder, öğretir ve hatırlatır. Hayatımızda onun etkisini fark etmeyi öğrenmek ve karşılık vermek için kutsal bir sorumluluğumuz vardır. Rabbin şu sözünü hatırlayın. Senin zihnini aydınlatacak, ruhunu sevinçle dolduracak, ruhumdan sana pay vereceğim. Ben bu teminatı seviyorum. Ruhlarımızı dolduran sevinç beraberinde günlük hayatın aksine sonsuz bir bakış açısı getirir. Bu sevinç zorluk ve ızdırabın ortasında huzur olarak gelir. Rahatlık ve cesaret sağlar. Sevindirici haberin hakikatlerini açıklar ve Rabbe ve Tanrı'nın tüm çocuklarına olan sevgimizi arttırır. Böyle nimetlere duyulan ihtiyaç o kadar büyük olmasına rağmen birçok açıdan dünya bunları unutmuş ve terk etmiştir. Her hafta Rabbin kutsal sofrasından yiyip içerken Rab İsa Mesih'i ve onun kefaret amacıyla kurban oluşunu her zaman hatırlayacağımıza dair antlaşma yaparız. Bu kutsal antlaşmayı yerine getirirken bize onun ruhunu her zaman yanımızda bulunsun sözü verilir. Bunu nasıl yaparız? İlk olarak ruha layık yaşamak için gayret ederiz. Kutsal ruh tanrıları Rabbi her gün hatırlamaya özen gösterenlere eşlik eder. Rabbin ruhu kutsal olmayan tapınaklarda barınmadığı için Rabbin önerdiği gibi bu dünya ile ilgili şeyleri bir kenara koyup daha iyi bir dünyaya ait şeylerin peşinden koşmalıyız. Her zaman Tanrı'nın yasalarına uymaya çalışmalı, kutsal yazıları incelemeli, dua etmeli, tapınağa gitmeli ve iman maddelerinin 13.'sü olan dürüst olmaya, doğru olmaya, iffetli olmaya, hayırsever olmaya, erdemli olmaya ve herkese iyilik yapmaya inanıyoruz maddesine sadık yaşamalıyız. İkincisi, ruhu almak için istekli olmalıyız. Rab şöyle söz verdi. Üzerinize gelip yüreğinde barınacak olan kutsal ruhun aracılığıyla sana aklında ve yüreğinde konuşacağım. Bunu New Jersey, Scotch Plains'de genç bir görevliyken anlamaya başladım. Sıcak bir Temmuz sabahı yoldaşım ve ben tapınak meydanından gelen bir referansı arayıp bulmak için yönlendirildik. Elwood Schaefer'ın evinin kapısını çaldık. Bayan Schaefer kibarca bizi geri çevirdi. Kapıyı kapatmaya başladığı sırada daha önce hiç yapmadığım ve o günden bugüne dek hiç yapmadığım bir şeyi yapmam gerektiğini hissettim. Evet, ayağımı kapıya sıkıştırdım. Ve mesajımızla ilgilenebilecek başka bir kimse var mı diye sordum. 16 yaşındaki kızı Martin'in ilgisi vardı. Ve bir gün önce de rehberlik için tutkulu bir şekilde dua etmişti. Marty bizimle görüştü ve zamanla annesi de görüşmelere katıldı. Her ikisi de kiliseye katıldı. Marty'nin vaftizinden sonra birçoğu kendi ailelerinden olmak üzere 136 kişi vaftiz oldu ve sevindirici haber antlaşmalarını yaptı. O sıcak Temmuz gününde ruhu dinlediğim ve ayağımı kapıya sıkıştırdığım için ne kadar minnettarım. Marty ve onun birkaç aile üyesi bugün buradalar. Üçüncüsü, ruh geldiğinde onun farkına varmalıyız. Benim deneyimim, ruhun çoğu zaman bir his şeklinde iletişim kurması olmuştur. Bunu size tanıdık gelen, harekete geçmenizi hissettiren kelimelerle hissedersiniz. Rabbin onlar için dua edişini dinlerken nefillerin tepkisini düşünün. Ve kalabalık duyup tanıklık etti ve yürekleri açıldı. Ve onun dua ederken söylediği sözleri yüreklerinde anladılar. Yüreklerinde onun duasının sözlerini hissettiler. Kutsal ruhun sesi sakin ve yumuşaktır. Eski antlaşmada İlya, Baal'ın rahipleriyle boy ölçüşüyordu. Rahipler Baal'ın sesinin gök gürlemesi şeklinde inmesi ve kurbanlarını ateşle yakmasını beklediler. Ancak hiçbir ses yoktu ve hiçbir ateş yoktu. İlya daha sonra dua etti. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. O sesi biliyor musunuz? Başkan Monson şöyle öğretti. Hayat yolculuğuna devam ederken ruhun dilini öğrenelim. Alıntı bitmiştir. Ruh hissettiğimiz sözleri konuşur. Bu hisler hareket etmek, bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek, bir şekilde cevap vermek için nazikçe bir dürtüdür. Eğer ibadetlerimizde dikkatsiz ve ilgisizsek, dünyevi uğraşlar tarafından çekilmiş ve duyarsızlaşmışsak, kendimizi hissetme kabiliyetimiz azalmış halde buluruz. Kutsal ruh hakkında Nefi, Laman ve Lemuel'e şöyle dedi. Onun sesini zaman zaman duydunuz ve sizinle sakin, yumuşak bir sesle konuştu. Ne var ki siz hislerinizi kaybettiğiniz için onun sözlerini hissedemediniz. Geçen Haziran ayında Güney Amerika'da bir görevdeydim. Kolombiya, Peru ve Ekvator'a ziyareti içeren 10 günlük sıkı bir programımız vardı. Ekvator'da bulunan Porto Viejo ve Manta şehirlerinde yüzlerce kişiyi öldüren, on binlerce kişiyi yaralayan, evlere ve topluma zarar verip yok eden çok büyük bir deprem olmuştu. Programımızda bu şehirlerde yaşayan üyeleri ziyareti eklememiz gerektiğini hissettim. Zarar görmüş yollar yüzünden oraya ulaşabileceğimizden emin değildik. Aslında bize oraya ulaşamayacağımız söylenmişti. Fakat hissettiğim telkin beni bırakmıyordu. Sonuç olarak bereketlendik ve her iki şehri de ziyaret edebildik. Acil bir duyuru sonrasında apar topar organize edilen toplantılara yalnızca birkaç yerel rahiplik liderinin katılmasını bekliyordum. Fakat vardığımız her çadır kazığı merkezinde ibadet salonlarını tamamen arka sıralar dahil sahneye kadar dolu bulduk. Bu kişilerden bazıları başkalarını ibadet etmeleri için kendilerine katılmaya ve hayatlarında ruhu hissetmeye teşvik eden bu bölgenin güçlü üyeleriydi. Kilisenin sadık öncüleriydi. Ön sırada oturanlar depremde sevdiklerini ve komşularını kaybeden üyelerdi. Katılan herkese bir havari kutsaması vermek için teşvik edildiğimi hissettim ki bu benim verdiğim ilk havari kutsamalarımdan biriydi. Odanın ön tarafında ayakta duruyor olmama rağmen sanki ellerim onların başlarının her birinin üzerindeymiş gibiydi ve Rabbin sözlerinin döküldüğünü hissettim. Bu orada bitmedi. Tıpkı İsa Mesih'in Amerika kıtasındaki insanlara yaptığı ziyarette olduğu gibi onlara konuşma yapmaya teşvik edildiğimi hissettim. Küçük çocuklarını aldı, onları kutsadı ve babaya onlar için dua etti. Ekvator'daydık. Babamızın işini yapıyorduk ve bu insanlar onun çocuklarıydı. Dördüncüsü, ilk telkin üzerine hareket etmeliyiz. Nefi'nin sözlerini hatırlayın. Ruh tarafından yönlendiriliyordum. Ne yapacağımı henüz bilmiyordum. Buna rağmen ilerledim. Ve biz de öyle yapmalıyız. İlk telkinlerimize güvenmeliyiz. Bazen mantıkla düşünürüz. Acaba ruhsal bir etki mi hissediyoruz yoksa sadece kendi düşüncelerimiz mi diye merak ederiz. Hislerimizi ikinci kez ve hatta üçüncü kez sorgulamaya başlayınca ki bunu hepimiz yaparız, ruhun gitmesine izin verir, ilahi rehberliği sorgulamış oluruz. Peygamber John Smith şöyle demiştir. Eğer ilk telkinleri dinlerseniz, onda dokuzunu hatasız yapacaksınız. Alıntı bitmişti. Şimdi şuna dikkat edin. Kutsal ruha yanıt verdiğiniz için havai fişekler beklemeyin. Unutmayın, siz sakin, yumuşak sesin işini yapıyorsunuz. New York'ta bir görev başkanı olarak görev yaparken bazı görevlilerimizle Bronx'taki bir restorandaydım. Genç bir aile geldi ve yanımıza oturdu. Sevindirici haberi kabul etmeye çok hazır gibi duruyorlardı. Görevlilerimizi benimle görüşmeye devam ederlerken izledim. Ve sonra fark ettim ki aile yemeklerini bitirmiş ve kapıdan sessizce çıkıp gitmişlerdi. Sonra şöyle dedim. Yaşlılar, bugün burada bir ders öğrendik. Bu restorana güzel bir ailenin girdiğini gördünüz. Ne yapmalıydık? Yaşlılardan biri açıkça konuştu. Kalkmayı ve gidip onlarla konuşmayı düşündüm. Dürtü hissettim, ancak karşılık vermedim. Yaşlılar dedim, daima ilk telkinimiz üzerine harekete geçmeliyiz. Hissettiğiniz bu dürtü kutsal ruhtu. İlk telkinler cennetten gelen pak ilhamlardır. Bunlar bize onayladıkları veya tanıklık ettikleri zaman bizi onayladıkları ve tanıklık ettikleri zaman onların ne olduklarının farkına varmalıyız ve asla dikkatimizden kaçırmamalıyız. Sık sık bize ihtiyacı olan birisine, özellikle de aile ve arkadaşlarımıza ulaşmamız için ilham kaynağı olan ruhtur. Bu nedenle fısıltı gibi geçip giden, her şeyi delip geçen, sakin, yumuşak ses, sevindirici haber öğretmek için, iade edilişin ve İsa Mesih'in tanıklığını paylaşmak için, destek vermek ve ilgilenmek için ve Tanrı'nın değerli çocuklarından birini kurtarmak için bizi fırsatlara yönlendirir. Bunu ilk müdahale ekibi olarak adlandırdığımızı düşünün. Çoğu toplumlarda trajedi, felaket veya afete ilk müdahale edenler itfaiyeciler, polis memurları, sağlık görevlileridir. Onlar yanıp sönen ışıklarla gelirler. Ve eklemeliyim ki onlar için çok minnettarız. Rabbin tarzı daha az bellidir. Ama tıpkı bunlar gibi hemen bir müdahale gerektirir. Rab bütün çocuklarının ihtiyaçlarını bilir. O kimin yardım etmeye hazır olduğunu bilir. Eğer sabah dualarımızda Rab'be hazır olduğumuzu bildirirsek, o bize karşılık vermemiz için çağıracaktır. Eğer karşılık verirsek, o bizi zaman zaman tekrar çağıracaktır. Ve Başkan Mansur'un dediği gibi kendimizi Rabbin görevinde bulacağız. Yücelerden yardım getiren ruhsal ilk müdahale ekipleri olacağız. Eğer bize gelen telkinlere dikkat edersek, vahiy ruhu içinde gelişeceğiz ve gitgide daha fazla ruha dayalı anlayış ve yönlendirme alacağız. Rab şöyle söylemiştir. İyilik yapmaya yönelten o ruha güven. Umut ediyorum ki Rabbin, sevinin çünkü yol boyunca size rehberlik edeceğim çağrısını ciddiye alabiliriz. O bizi kutsal ruhun aracıyla yönlendirir. Umut ediyorum ki Tanrı'dan geldiğini bilip ilk telkinlerim üzerine çabucak hareket ederek ruha yakın yaşayabiliriz. Kutsal ruhun bize rehberlik etme, bizi koruma ve her zaman bizimle birlikte olma gücüne tanıklık ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin.
The congregation will now join the choir in singing Come Ye Children of the Lord. Following the singing, we will hear from Elder L. Whitney Clayton of the Presidency of the 70. He will be followed.
Topluluk şimdi koroya katılarak gelin siz Rabbin çocukları ilahisini söyleyecek. İlahi söyledikten sonra 70'ler başkanlığından yaşlı L. Whitney Clayton'ı dinleyeceğiz. Onu 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Dylan H. Ox takip edecek. Onun sözlerinin ardından koro en sevgili çocuklar Tanrı size yakındır ilahisini söyleyecek.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. The Savior performed his first recorded miracle at a wedding.
Kurtarıcı kutsal yazılarda kaydedilmiş ilk mucizesini Selinen'in Kana köyündeki bir düğün şöleninde gerçekleştirdi. Annesi Meryem ve öğrencileri oradaydı. Meryem görünüşe bakılırsa şölenin başarılı geçmesi için kendini biraz sorumlu hissediyordu. Kutlamalar sırasında bir problem çıktı. Düğün sahiplerinin şarabı bitmişti. Meryem endişelendi ve İsa'ya gitti. Kısaca konuştular. Arkasından Meryem hizmet edenlere dönüp şöyle söyledi. Siz neredeyse onu yapın. 6 taş su küpü vardı. Bu küpler içme suyunu saklamak için kullanılıyordu. Aksine Musa yasasındaki dini törenlerle ilgili yıkamalar için kullanılırdı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Sonra şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı ve en iyi şarabın şölende çok geç sunulmasına şaşırdığını belirtti. Bu olayı genellikle hatırlarız. Çünkü suyu şaraba dönüştürmek Tanrı'nın gücünün bir göstergesi, bu bir mucizeydi. Bu önemli bir mesajdır. Fakat Yuhanna'nın kaydında başka bir önemli mesaj var. Meryem, Tanrı tarafından Tanrı'nın oğlunun ta kendisini doğurmak, ona bakmak ve onu yetiştirmek üzere çağrılmış olan değerli ve seçilmiş bir kaptı. Meryem, onu dünyadaki herkesten daha iyi tanıyordu. Onun mucizevi doğuşunun gerçek olduğunu biliyordu. Onun günahsız olduğunu biliyordu. Öyle ki o başka insanlar gibi konuşmadı. Ona öğretilmedi. Çünkü onun herhangi biri tarafından öğretilmesine ihtiyacı yoktu. Meryem, bir düğün şöleni için şarap sağlamak gibi kişisel bir problem değil, dahil olmak üzere onun problemleri çözebilecek olağanüstü bir kapasitesi olduğunu biliyordu. Ona ve onun ilahi gücüne olan sarsılmaz bir güvene sahipti. Onun hizmetkarlara verdiği basit, apaçık talimatlarda hiçbir inkaz, hiçbir nitelik, hiçbir sınırlama yoktu. Size ne derse ona yapın. Melek Cebrail Meryem'e göründüğü zaman o daha genç bir kızdı. İlk önce Tanrı'nın lütfuna erişmiş ve kadınlar arasında kutlusun diye çağrıldığına şaşırmıştı. Ve bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Cebrail ona korkulacak hiçbir şeyin olmadığının güvencesini verdi. Onun getirdiği haber iyiydi. Meryem, Yüceler Yücesi'nin oğluna gebe kalıp bir oğul doğuracaktı. O da sonsuza dek Yakup'un evi üzerinde egemenlik sürecekti. Meryem yüksek sesle düşündü. Bu nasıl olur? Ben erkek bilmem. Melek kısaca açıklayıp ona Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi. Bildirdi. Meryem ayrıntıları öğrenmeyi talep etmeden ve hiç şüphesiz onun hayatı için olan sonuçlar hakkında sayısız soruları olmasına rağmen alçak gönüllülükle yanıt vererek Tanrı'nın istediği şeyi yapacağını söyledi. Tanrı'nın bunu ondan neden istediğini ya da bu şeylerin nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilmeden kendisini adadı. Meryem başına gelecekleri tam olarak bilmeden Tanrı'nın sözünü koşulsuz ve şartsız olarak önceden kabul etti. Meryem, Tanrı'ya basit bir güven göstererek şu sözleri söyledi. Ben Rabbin kuluyum. Bana dediğin gibi olsun. Tanrı'nın bize dediği her şeyi yapmaya karar verdiğimizde, günlük davranışlarımızla Tanrı'nın istediği ciddi bir şekilde aynı hizaya getirmeye söz veririz. Her gün kutsal yazıları çalışmak, düzenli oruç tutmak ve doğru amaçla dua etmek gibi bu tür basit iman eylemleri ölümlülüğün taleplerini karşılamak için gerekli ruhsal kapasiteden oluşan kuyumuzu derinleştirir. Zamanla basit inanç alışkanlıkları mucizevi sonuçlara yönlendirir. İnancımızı yaşamlarımızdaki iyilik için küçük bir fideden kuvvetli bir gücü dönüştürür. Ondan sonra hayatımızda zorluklar çıktığında Mesih'teki kökleşme ruhlarımıza kararlılık verir. Tanrı zayıflıklarımıza destek olur, sevincimizi arttırır ve her şeyin bizim iyiliğimiz için bir arada işlemesini sağlar. Birkaç yıl önce mahallesinin üyelerine nasihat vererek her hafta saatlerini harcayan genç bir gözetmenle konuştum. Kendisi çarpıcı bir gözlemde bulunmuştu. Mahallesindeki üyelerin yüzleştiği sorunlar, kilise üyelerinin her yerde yüzleştiği sorunlardı. Nasıl mutlu bir evlilik kurulur, iş, aile ve kilise vazifeleri arasındaki dengeyi sağlama mücadeleleri, bilgelik sözleriyle, iş bulmakla, pornografiyle ilgili zorluklar veya anlamadıkları bir kilise ilkesi ya da tarihsel soru hakkında içlerinin rahat etmesi gibi konular. Mahalle üyelerine olan nasihatı genellikle imanın basit uygulamalarına geri dönmeyi içerirdi. Örneğin, Mormon kitabını çalışmak, ondalık ödemek ve kilisedeki bağlılıklara hizmet etmek. Fakat üyelerin ona olan yanıtları ise çoğu zaman kuşkucu bir tavır sergiliyordu. Gözetmenim, seninle aynı fikirde değilim. Hepimiz bunların yapılması gereken iyi şeyler olduğunu biliyoruz. Kilisede her zaman bunlar hakkında konuşuyoruz. Ne var ki beni anladığımdan emin değilim. Bu şeylerden herhangi birini yapmamın yüz yüze kaldığım sorunlarla ne alakası var? Yerinde bir soru. Zamanla küçük ve basit şeyleri yapmak için tedbirli olan, görünüşte küçük şeylere itaat eden kişilerin, itaatin gerçek eylemlerinin kendisinden çok daha ötesine giden ve aslında bu eylemlerle tamamen ilgisi olmayan bir iman ve güçle kutsandıklarını gözlemledim. İtaatin günlük temel eylemleri ve yüzleştiğimiz büyük karışık sorunların çözümleri arasında bir bağlantı kurmak zor görünebilir. Ama bunlar birbirleriyle ilişkilidir. Deneyimlerime göre imanın küçük günlük alışkanlıklarını doğru bir şekilde kazanmak, yaşamın sorunlarını ne olursa olsun bunlara karşı kendimizi güçlendirmenin en iyi tek yoludur. İmanın küçük eylemleri önemsiz ya da canımıza sıkan belli sorunlarla tamamen ilişkisiz gibi görünse bile yaptığımız her şey de bize kutsar. Suriye'nin ordu komutanı, yiğit bir asker ve cüzdanlı Naaman'ı dikkate alın. Hizmetçi kız Naaman'ı iyileştirebilecek İsrail'deki bir peygamberden bahsetti. Ve böylece Naaman kendisine eşlik eden hizmetkarlar, askerler ve hediyelerle birlikte İsrail'e yolculuk etti. Ve en sonunda Elisha'nın evine vardı. Elisha'nın kendisine değil, Elisha'nın hizmetkarı Naaman'ı Rabbin emrinin basitçe gidip Şeria ırmağındaki 7 kez yıkanması olduğunu söyledi. Belki bu basit reçete büyük savaşçıya çok mantıksız, basit veya itibarını zedeleyici göründü ki bu önemsiz tavsiyeyi hakaret olarak gördü. En azından Elisha'nın talimatı Naaman'a anlamsız geldi. Sonra öfkeyle dönüp gitti. Ama Naaman'ın hizmetkarları ona nazikçe yaklaştılar ve eğer Elisha Naaman'dan büyük bir şey istemiş olsaydı, onun daha büyük bir şeyi yapacağını fark ettiler. Ondan sadece küçük bir şey yapması istediğinden, nedenini anlamasa bile bunu yapması gerekmez miydi? Naaman'ın tepkisini yeniden düşündü ve belki de şüpheli bir şekilde ama itikadkar olarak gidip Şeri Irmağı'na 7 kez suya daldı ve mucizevi şekilde iyileşti. İtaat etmenin bazı ödülleri çabuk gelir. Diğerleri sadece bir sınandıktan sonra gelir. Çok değerli İncil kitabından Adem'in kurbanlar sunmak için verilen emri yerine getirmekteki yorulmak bilmeyen gayreti hakkında okuruz. Melek ona neden kurban sunduğunu sorduğunda o şöyle dedi. Bilmiyorum ama Rab bana böyle emretti. Melek sunduğu kurbanların babanın biricik doğmuş oğluna kurban oluşunun temsil ettiğini açıkladı. Fakat bu açıklama açık şekilde Adem neden bu kurbanları sunması gerektiğini bilmeden günlerce Rabb'e itaat ederek bağlılığını gösterdikten sonra geldi. Tanrı, onun sevindirici haberine olan kararlı itaatimiz ve onun kilisesine olan bağlılığımız için bizi her zaman kutsayacaktır. Fakat böyle yaparken nadiren kendi programını bize zamanından önce gösterir. Başlangıcı resmin tamamını bize göstermez. İşte bu aşamada Rab'be iman, umut ve güvene ihtiyacımız vardır. Tanrı bizden ona karşı sabırlı olmamızı, ona güvenmemizi ve onu takip etmemizi ister. Bizden görmediğiniz için tartışıp durmamamızı rica eder. Cennetten kolay yanıtlar ya da kestirme çözümler beklemememiz gerektiğini konusunda bizi uyarır. Sınamalara dayanılmasına ne kadar zor olursa da veya cevaplar ne kadar yavaş gelse de inancımızın denendiği sırada kararlı bir şekilde durduğumuzda her şey yoluna girer. Körü körüne bağlanmadan bahsetmiyorum. Tersine Rabbin kusursuz sevgisine ve zamanlamasına olan düşünceli güvenden bahsediyorum. İnancımızın denenmesi her zaman basit günlük iman uygulamalarına sadık kalmayı gerektirir. Ondan sonra ancak o zaman Tanrı dahil duyduğumuz ilahi yanıtı alacağımıza dair söz verir. Ancak ne zaman, niçin ve nasıl olacağını bilmeyi talep etmeden onun dediklerini yapmaya istekli olduğumuzu kanıtladığımızda inancımızın ve gayretimizin ve sabrımızın ve dayanıklılığımızın ödüllerini biçeriz. Gerçek itaat Tanrı'nın emirlerini koşulsuz bir şekilde ve önceden kabul eder. Bilinçli olarak veya olmayarak hepimiz her gün kulluk edeceğimiz kişiyi seçeriz. Bağlılığın günlük eylemlerini sadakatle yerine getirdiğimizde Rab'be hizmet etme kararımızı gösteririz. Rab yollarımızı düze çıkaracağına dair söz verir. Ama onun bunu yapması için bizim onun yolu bildiğimize güvenerek yürümemiz gerekir. Çünkü o yoldur. Biz kendi su küplerimizi taşımak için doldurmak zorundayız. Ona güvendiğimizde ve onu takip ettiğimizde suyun şarabı dönüştüğü gibi bizim hayatlarımız da dönüşüm yaşayacaktır. Her zaman başka türlü olabileceğimizden daha fazlası oluruz. Rab'be güvenimiz ve siz ne derse onu yapın. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Bizim ilk iman maddemiz şöyle beyan eder. Biz ebedi baba Tanrı'ya, onun oğlu İsa Mesih'e ve kutsal ruha inanıyoruz. Bir babaya, bir oğula ve bir kutsal ruha olan bu inanç ile neredeyse tüm Mesihçilere katılırız. Ancak onlar hakkında inandıklarımız diğer inançlardan farklıdır. Biz Hristiyan aleminin kutsal üçlü öğretisi diye adlandırdığı şeye inanmıyoruz. İlk görümünde Joseph Smith iki ayrı yüce şahsiyet, iki varlık görmüştür. Böylece Tanrı ve Tanrı birliği hakkındaki o zamanın hakim inançların doğru olmadığını açıklığa kavuşturmuştur. Tanrı'nın anlaşılmaz ve bilinemez bir gizem olduğuna dair inançların aksine Tanrı'nın doğası ve onunla olan ilişkimiz hakkındaki gerçeğin bilinebileceğine ve öğretimizdeki diğer her şeyin anahtarı olduğuna inanırız. Kutsal kitap, İsa'nın sonsuz yaşam, tek gerçek, Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diye bildirdiği harika aracılık duasını yazar. Tanrı'yı ve onun işini anlama gayreti ölümlükten önce başlamıştır ve burada tamamlanmayacaktır. Peygamber Joseph Smith şöyle öğretmiştir. Perdenin arasından geçtikten sonra ve yüceliğin tüm ülkelerini öğrenmiş olmadan önce uzun bir zaman geçecektir. Ölümlük öncesinde ki ruhlar aleminde edindiğimiz bilgi üzerine ekleme yaparak gelişiriz. Nitekim İsraillere Tanrı'nın doğası ve onun çocukları ile olan ilişkisini öğretmeye çalışan Peygamber Yeşaya şöyle bildirdi. Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz? Neyle karşılaştıracaksınız onu? Bilmiyor musunuz Duymadınız mı? Başlangıçtan beri size bildirilmedi mi? Dünyanın temelleri atılalı beri anlamadınız mı? Alıntı bitmiştir. Hepimiz biliyoruz ki Tanrı birliğinin üç üyesi ayrı ve farklı varlıklardır. Bunu Peygamber Joseph Smith tarafından verilen bilgiden biliyoruz. Alıntı yapıyorum. Babanın bir insanın bedeni gibi dokunulur, etten ve kemikten bir bedeni vardır. Oğlun da, ama kutsal ruhun etten ve kemikten bir bedeni yoktur. Ruhtan bir şahsiyettir. Öyle olmasaydı kutsal ruh içimizde yaşayamazdı. Tanrı babanın Tanrı birliğindeki yüce makamının yanı sıra her birinin gerçekleştirdiği görevlere ilişkin Peygamber Joseph Smith şöyle açıklamıştır. Alıntı yapıyorum. Göklerin açıldığını gören her kimse göklerde güç anahtarlarını elinde tutan üç yüce şahsiyet olduğunu ve birinin her şeyi yönettiğini bilir. Bu yüce şahıslar birinci Tanrı yaratıcı, ikinci Tanrı fidyeyle kurtaran ve üçüncü Tanrı şahit veya tanık diye adlandırılırlar. Babanın lider veya da başkan olarak, İsa'nın ara bulucu olarak ve kutsal ruhun tanık ya da şahit olarak yönetme yetki alanları vardır. Alıntı bitmiştir. Kurtuluş planı ile ilgili verilen vahiylerden Tanrı birliğinin üyeleriyle olan ilişkimizi anlarız. Nereden geldik? Neden buradayız? Buradayız ve nereye gidiyoruz gibi sorular kutsal yazıların kurtuluş planı, büyük mutluluk planı veya fidye ile kurtuluş planı diye adlandırdığı bu planda cevaplanır. İsa Mesih'in sevindirici haberi bu planın merkezidir. Biz Tanrı'nın ruh çocukları olarak ölümlülük öncesi varoluşta sonsuz hayata ait kendi kaderimizin olmasını arzuladık. Ancak fiziksel bir bedende ölümlü bir tecrübe yaşayamadan ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemiştik. Bu fırsatı sağlamak için genetik babamız bu dünyanın yaratılışını yönetti. Burada ölümlü doğumumuzdan önceki hafızamızdan yoksun kalarak onun emirlerini yerine getirebilme, ölümlü hayatın diğer zorlukları sayesinde tecrübe edinerek gelişebilme isteğimizi kanıtlayabilecektik. Ancak bu ölümlü tecrübe esnasında ve ilk anne ve babamızın düşüşünün bir sonucu olarak Tanrı'nın huzurundan kovularak, günahla kirletilerek ve bedensel ölüme maruz bırakılmak suretiyle ruhsal ölümün acısını çekecektik. Babanın planı bütün bu engellerin üstesinden gelecek yolları öngördü ve sağladı. Tanrı'nın büyük planının amacını bilerek şimdi Tanrı birliğinin üç üyesinin bu plandaki kendi rollerini değerlendirelim. Kutsal kitaptan bir öğretiyle başlıyoruz. Havari Paulus Korintlilere ikinci mektubunu tamamlarken neredeyse hiç düşünmeden baba, oğul ve kutsal ruhun oluşturduğu Tanrı birliğine şöyle atıfta bulunur. Alıntı yapıyorum. Rab, İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun paydaşlığı, dostluğu hepinizle birlikte olsun. Alıntı bitmiştir. Kutsal kitaba ait bu kutsal yazı Tanrı birliğini temsil eder. Ve Tanrı Baba'nın tüm tanımlanan ve motive eden sevgisine, İsa Mesih'in merhametli ve kurtarıcı görevine ve kutsal ruhun paydaşlığına, yoldaşlığına atıfta bulunur. Her şey Tanrı Baba ile başlar. Onun hakkında oldukça az şey bilmemize rağmen, bildiğimiz şeyler onun yüce makamını, onunla olan ilişkimizi ve onun kurtuluş planındaki yaratılıştaki ve bunu takip eden her şeydeki yönetici rolünü anlamada belirleyicidir. Yaşlı Bruce R. McConkie'nin vefat etmeden önce yazdığı gibi, kelimenin en büyük ve en önemli anlamıyla sadece bir tane gerçek ve yaşayan Tanrı vardır. O babadır. Her şeye gücü yeten Elohim, yüce varlık, evrenin yaratıcısı ve yöneticisidir. O Tanrı'dır. Ve hem İsa Mesih'in hem de hepimizin babasıdır. Başkan David O. McKay şöyle öğretmiştir. İsa Mesih tarafından ilk savunulan temel hakikat şuydu ki arkada, yukarıda ve her yerde Tanrı Baba, cennetin ve yeryüzünün Rabbi vardı. Alıntı bitmiştir. Tanrı Baba'nın doğası hakkında bildiklerimizin çoğu, onun biricik doğmuş oğlu İsa Mesih'in hizmetinden ve öğretilerinden öğrenebildiklerimizdir. Yaşlı Jeffrey R. Holland'ın öğrettiği gibi, İsa'nın hizmetinin en önemli amaçlarından biri, ölümlere sonsuz babamız Tanrı'nın neye benzediğini göstermek, babasının cenneteki babamızın gerçek doğasını gözler önüne sererek bizim için kişiselleştirmektir. Alıntı bitmiştir. Kutsal kitap İsa'nın babasının varlığının öz görünümü olduğuna dair havarisel bir tanıklık içerir. Öyle ki bu tanıklık İsa'nın kendisinin beni görmüş olan babayı görmüştür diye öğrettiğini açıkça gösterir. Tanrı Baba ruhlarımızın babasıdır. Biz onun çocuklarıyız. O bizi sever ve yaptığı her şey bizim sonsuz menfaatimiz içindir. O kurtuluş planının yaratıcısıdır. Ve onun gücü sayesindedir ki bu plan onun çocuklarının sonsuz görkemi için amaçlarını başarır. Ölümlülere Tanrı Birliği'nin en görünür üyesi İsa Mesih'tir. 1909'da birinci başkanlık tarafından yapılan önemli bir öğretisel açıklama, onun Tanrı'nın bütün oğulları arasında ilk doğan olduğunu, ruhta ilk doğmuş ve bedende tek doğmuş olduğunu açıklar. Alıntı bitmiştir. Bütün oğulların en büyüğü olan oğul, babanın planını devam ettirmek için sayılamayacak kadar çok dünya yaratmak amacıyla babanın yetkisini kullanmak için ve Tanrı'nın çocuklarının dirilişi sayesinde ölümden ve kefareti sayesinde günahtan kurtarmak için baba tarafından seçilmiştir. Bu ilahi kurban gerçekten de tüm insanlık tarihinin en önemli olayı olarak adlandırılır. Tanrı Baba kişisel olarak oğlu tanıttığı o eşsiz ve kutsal anlarda şöyle demiştir. Sevgili oğlum budur. Onu dinleyin. Bu nedenle o Yehova, İsrail'in Tanrısı Rab olarak peygamberlere ve peygamberler aracılığıyla konuşan İsa Mesih'tir. İşte bu yüzden İsa, nefillere dirilişten sonra göründüğünde kendisini tüm yeryüzünün Tanrısı olarak tanıttı. İşte bu yüzden İsa sık sık Mormon kitabının peygamberlerinde ve son zaman izlerinde baba ve oğul olarak konuşur. Bu ünvanlar birinci başkanlığın ilhamlı öğretisinin açıklamasında tam 100 yıl önce bildirilmiştir. Tanrı Birliği'nin üçüncü üyesi kutsal ruh, Rabbin ruhu ve yardımcı diye anılan kutsal ruh hayalettir. O kişisel vahiyin aracısı olan Tanrı Birliği'nin üyesidir. Ruhsal yüce bir şahıs olarak bizim içimizde yaşayabilir ve baba, oğul ve Tanrı'nın yeryüzündeki çocuklar arasındaki esas iletişimci rolünü yerine getirebilir. Birçok kutsal yazı onun görevinin baba ve oğula tanıklık etmek olduğunu öğretmektedir. Yuhan, kurtarıcı yardımcının her şeyi öğreteceğini, bütün söylediklerini bize hatırlatacağını ve bütün gerçeğe doğru bize rehberlik edeceğine söz verdi. Böylece kutsal ruh, hakikat ve yalanlar arasında ayrım yapmamıza yardımcı olur. Büyük kararlarımızda bize yol gösterir ve ölümlülüğün zorlukları boyunca bize yardımcı olur. O ayrıca kutsallaştırılmamızın yani temizlenip günahtan arındırılmamızın aracıdır. Öyleyse Tanrı birliği ve kurtuluş planı hakkındaki bu göksel vahyedilmiş öğretiyi anlamak bugünkü zorluklarımız için bize nasıl yardımcı olacaktır? Tanrı birliği ve onlarla olan ilişkimiz, hayatın amacı ve sonsuz kaderimizin doğası hakkındaki gerçeğe sahip olduğumuz için en iyi yol haritasına ve ölümlükteki yolculuğumuz için olan güvenceye sahibiz. Kime ve neden ibadet ettiğimizi biliyoruz. Ne olduğumuzu ve ne olabileceğimizi biliyoruz. Her şeyi kimin mümkün kıldığını biliyoruz. Ve Tanrı'nın kurtuluş planı aracılığıyla gelen yüce kutsamalara sahip olabilmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunların hepsini nasıl biliyoruz? Tanrı'nın kendi peygamberlerine ve her birimize ayrı ayrı verdiği vahiyleriyle biliyoruz. Havari Pavlus'un açıkladığı Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmek bilgi edinmekten çok daha fazlasını gerektirir. Sevindirici habere ikna olmuş olmak bizim için yeterli bile değildir. Harekete geçip düşünmeliyiz ki böylece bunun sayesinde Rab'be dönebiliriz. Dünyada bize bir şey bilmeyi öğreten kurumların aksine İsa Mesih'in kurtuluş planı ve sevindirici haberi bizi bir şey olabilmemiz için davet eder. Başkan Thomas Manson'ın son genel konferansımızda bize öğrettiği gibi kurtarıcımız İsa Mesih kurtuluş planının önemli bir parçasıdır. Onun kefaret amacıyla kurban oluşu olmasaydı herkes yolunu kaybederdi. Ancak sadece ona ve onun görevine inanmak yeterli değildir. Çalışıp öğrenmeliyiz, araştırıp dua etmeliyiz, tövbe edip gelişmeliyiz. Tanrı'nın yasalarını bilmemiz ve onlara uymamız gerekir. Onun kurtarıcı kutsal törenlerini yerine getirmemiz gerekir. Yalnızca böyle yaparak gerçek ve ebedi mutluluğu elde ederiz. Ruhumun derinliklerinden ve tam bir alçak gönüllükle babamızın bizim için olan planının muhteşem hediyesi hakkında tanıklık ederim. Bu plan hem burada hem de gelecek dünyada huzur ve mutluluğa götüren mükemmel bir yoldur. Tanıklığımı sevgili peygamberimizin ve başkanımızın tanıklığına ekliyorum. Cennet'teki babamız bizi seviyor. Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Ve kurtarıcımızın bize yardım ettiğine tanıklık ederim. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
We are grateful.
Bu sabah sundukları güzel müzik için Mormon Tabernacle Korosu'na minnettarız. Bu oturumdaki son konuşmacımız, birinci başkanlıktaki ikinci danışman, Başkan Dieter F. Uchtdorf olacak. Başkan Uchtdorf'un sözlerinin ardından koro, yücelerde dağın zirvesinde ilahisini söyleyerek bu toplantıyı sonlandıracak. Ondan sonra kapanış duası 70'ler başkanlığından yaşlı Richard J. Maines tarafından edilecek. Başkan Uchtdorf.
My beloved brothers and sisters,
sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, Tanrı'ya olan imanımız ve sevgimizle birleşip dünya çapında bir kilise olarak toplanmak ne kadar büyük bir ayrıcalık ve sevinçtir. Özellikle sevgili peygamberimiz Thomas S. Manson aramızda olduğu için minnettarım. Başkanım, senin rehberlik, öğüt ve bilgelik sözlerine her zaman dikkat edeceğiz. Dikkate alacağız, seni seviyor ve destekliyoruz ve her zaman senin için dua ediyoruz. Yıllar önce Almanya Frankfurt'ta çadır kazı başkanı olarak hizmet verirken, sevimli ama mutsuz bir kız kardeş çadır kazı toplantımızdan birisinin sonunda yanıma geldi. "Ne kadar berbat değil mi?" dedi. Konuşmamız sırasında 4 ya da 5 kişi derin bir uykuya dalmış olmalı. Bir anlığına düşündüm ve kesinlikle eminim ki kilisede uyumak tüm uykuların en sağlıklı olanları arasındadır diye yanıt verdim. Eşim Harriet bu sıradan fikir alışverişini duymuştu ve daha sonra bunun bugüne kadar verdiğim en iyi cevaplardan birisi olduğunu söyledi. Birkaç yüzyıl önce Kuzey Amerika'da Büyük Uyanış denilen bir akım kırsal bölgelerinde yayılmıştı. Temel amaçlarından birisi ruhsal konularda uyuyor gibi görünen insanları uyandırmaktı. Genç Joseph Smith bu dini uyanışın parçası olan vaizlerden duyduğu şeylerden etkilenmişti. Rabbin istediği gizlice dua ederek ciddi bir şekilde araştırmaya karar vermesinin sebeplerinden birisi budur. Bu vaizlerin dramatik ve duygusal bir vaaz tarzı vardı. Günahkarları bekleyen cehennemin kızgın dehşetine oldukça çok önem verdikleriyle bilinen vaazlar veriyorlardı. Onların konuşmaları insanları uyutmuyordu ama onların birkaç kabus görmelerine neden olabiliyordu. Amaçları ve modelleri insanları kiliseden korkutmak gibi görünüyordu. Tarihsel olarak korku genellikle insanları harekete geçirmek yöntemi olarak kullanılmıştır. Ebeveynler, çocuklara, işverenler, çalışanlarına ve siyasetçiler seçmelerine karşı bu yöntemi kullanmıştır. Pazarlama uzmanları korkunun gücünü bilir ve bunu çoğu zaman kullanırlar. Bu nedenle bazı reklamların eğer kahvaltılık tavuk ürünleri satın almazsak ya da en yeni video oyununu veya cep telefonunu alma fırsatını kaçırırsak sefil bir hayat sürersiniz. Yalnızlık ve mutsuzluk bir şekilde ölme tehlikenizi göze alırsınız gibi üstü kapalı mesaj verdiklerini görünür. Bunlar güler ve daha böyle bir hileden asla etkilenmeyeceğimizi düşünürüz. Ama bazen bunlardan etkileniriz. Daha da kötüsü bazen başkalarının istediklerini yapması için benzer yöntemleri biz kullanırız. Bugün mesajımın iki amacı var. Birincisi bizleri kendimiz de dahil olmak üzere başkalarını motive etmek için kullandığımız korkunun boyutlarını düşünmeye ve değerlendirmeyi teşvik etmektir. İkincisi daha iyi bir yol önermektir. Öncelikle korkuyla olan problemi ele alalım. Her şeye rağmen daha sağlıklı beslenmek, emniyet kemerini takmak, daha fazla egzersiz yapmak, para biriktirmek ya da günahtan tövbe etmek için bile aramızda kim hiç korkuyla zorlanmamıştır. Korkunun eylemlerimiz ve davranışlarımızın üzerine güçlü bir etkiye sahip olabileceğini doğrudur. Fakat bu etki geçici ve yüzeysel olma eğilimindedir. Korku nadiren yüreklerimizi değiştirebilecek güce sahip olur ve bizi doğru olanı seven ve cennetteki babaya itaat etmek isteyen insanları asla dönüştüremeyecektir. Korkak insanlar doğru şeyleri söyleyebilir ve yapabilir, fakat doğru şeyleri hissetmezler. Çoğu zaman kendilerini çaresiz ve küskün, hatta kızgın hissederler. Zamanla bu hisler güvensizliğe, baş kaldırmaya ve isyana yol açar. Ne yazık ki hayata ve liderliğe olan bu yanlış yaklaşım seküler dünya ile sınırlı değildir. Gerek evlerinde, kilise çağrılarında, işte, gerekse başkalarıyla olan günlük etkileşimlerimizde adaletsiz bir hakimiyet kuran kilise üyelerinin hakkında duymak beni üzer. Çoğu zaman insanlar başkalarının yaptıkları zorbalıkları kınarlar. Fakat bunu kendilerinde göremezler. Kendi keyfi kurallarına uyulmasını talep ederler. Fakat diğer insanlar bu rastgele kurallara uymadığı zaman onları sözlü, duygusal ve hatta bazen fiziksel olarak cezalandırırlar. Rab şöyle dedi ki, eğer biz insanların çocuklarının ruhları üzerinde kontrol veya hakimiyet veya baskıyı kötülüğün herhangi bir şekilde uygulamaya çalışırsak, gökler kendini geri çeker ve Rabbin ruhu kederlenir. Hedefe giden her yolun mübah olduğunu inanmak, hareketlerimizi haklı çıkarmamız için ayartıldığımız anlar olabilir. Kontrolcü, hileli ve sert olmanın başkaları için iyi olacağını bile düşünebiliriz. Öyle olmaz. Çünkü Rab açıkça şöyle belirtmiştir. Ruhun ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Cennetteki babamı daha fazla öğrendikçe çocuklarına nasıl ilham verdiğini ve yol gösterdiğini daha iyi anlıyorum. O kızgın ve veya misilleme yapan biri değildir. Onun önemli amacı, onun işi ve onun görkemi bizi akıl hocalığı yapmaktır, bizi yüceltmek ve onun doğruluğuna doğru yönlendirmektir. Tanrı kendisi Musa'ya şöyle tanımladı. Kendisini Musa'ya şöyle tanımladı. Acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisini engin ve sadık Tanrı'yım. Cennetteki babamızın bize kendi çocuklarına olan sevgisi bizim kavrama kabiliyetimizi oldukça aşar. Bu Tanrı'nın kendi emirlerine aykırı davranışlarına göz yumduğu veya görmezlikten geldiği anlamına mı geliyor? Hayır, kesinlikle değil. Fakat Tanrı davranışlarımızdan daha fazlasını değiştirmek istiyor. O bizim doğamızı tümüyle değiştirmek istiyor. O bizim yüreklerimizi değiştirmek istiyor. O demir çubuğa ulaşıp ona sımsıkı sarılmamızı, korkularımızla yüzleşmemizi ve dar ve ince yol boyunca cesurca ileriye ve yukarıya doğru adım atmamızı istiyor. O bunu bizim için istiyor. Çünkü O bizi seviyor. Çünkü mutluluğa giden yol budur. Peki, günümüzde Tanrı çocuklarının onu izlemesi için onları nasıl motive ediyor? O, oğlunu gönderdi. Tanrı bize doğru yolu göstermek için biricik doğmuş oğlu İsa Mesih'i gönderdi. Tanrı ikna, sabır, nezaket, yumuşak huyluluk ve içten sevgi yoluyla motive eder. Tanrı bizim tarafımızdadır. O bizi seviyor ve biz tökezleyince kalkmamızı, tekrar denememizi ve daha da güçlenmemizi istiyor. O bizim akıl hocamızdır. O bizim büyük ve sevgiyle andığımız umudumuzdur. O bizi imanla teşvik etmek istiyor. Yanlış adımlarımızdan öğreneceğimize ve doğru seçimler yapacağımıza güveniyor. Bu daha iyi bir yoldur. Şeytanın başkalarını manipüle etmemizi istediği yollardan biri, dünyadaki kötülüğe odaklanmak ve hatta kötülüğe abartmaktır. Şüphesiz dünyamız her zaman kusurlu olmuştur ve kusurlu olmaya da devam edecektir. Çok fazla masum insan doğanın koşullarından ve insanların acımasızlığından dolayı acı çekmektedir. Günümüzdeki yolsuzlukların ve kötülüklerin eşi benzeri yoktur ve endişe vericidir. Ancak bütün bunlara rağmen yaşadığımız bu zamanı dünya tarihinin herhangi bir zamanıyla değişmezdim. Eşi görülmemiş bir gelişme, aydınlanma ve fırsatlar gününde yaşamak üzere son derece kutsandık. En önemlisi, dünyadaki tehlikelere karşı bize benzersiz bir bakış açısı veren ve bu tehlikelerden nasıl kaçınılacağını veya onlara nasıl baş edileceğini gösteren İsa Mesih'in sevindirici haberinin tamamına sahip olduğumuz için kutsandık. Bu nimetleri düşündüğümde dizlerimin üzerine çökmek ve cennetteki babamıza bütün çocuklarına karşı hiç bitmeyen sevgisi için övgüler sunmak istiyorum. Tanrı'nın kendi çocuklarının korkak olmasını veya dünyadaki kötülükler üzerinde düşünüp durmalarını istediğine inanmıyorum. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. O bize sevinmemiz için bolca sebep verdi. Sadece bunları bulmamız ve farkına varmamız gerekiyor. Rab bize sık sık yılmamamızı, sevinmemizi ve küçük bir sürü olarak korkmamızı hatırlatır. Kardeşlerim, biz Rab'bin küçük bir sürüsüyüz. Biz son günlerin azizleriyiz. Adımızın doğasında kurtarıcının dönüşünü dört gözle beklemek ve kendimizi ve dünyayı onu karşılamaya hazırlamak üzere bir yükümlülüğümüz vardır. Bu yüzden Tanrı'ya hizmet edelim ve insan kardeşlerimizi sevelim. Ve bunu doğal bir güvenle, alçak gönüllülükle yapalım. Asla başka bir dini ya da grubu küçümsemeyelim. Biz Tanrı'nın sözünü çalışmak ve ruhunu sesine kulak vermekle görevlendirildik ki böylece zamanların işaretlerini ve insanoğlunun gelişini gösteren işaretleri bilebileceğiz. Bu nedenle bizler ne dünyanın zorlukları hakkında cahil olabilir ne de günümüzün zorlukları hakkında habersiz olabiliriz. Ancak bu kendimize ya da başkalarına sürekli korkuyu yüklememiz gerektiğini anlamına gelmez. Zorluklarımızın sınırsızlığına odaklanmak yerine Tanrımızın sonsuz büyüklüğüne, iyiliğine ve mutluluk gücüne odaklanmak, ona güvenmek ve İsa Mesih'in dönüşüne sevinç dolu bir kalple hazırlanmamız daha iyi olmaz mı? Onun antlaşmalı halkı olarak kötü şeylerin olabileceğinden dolayı korkarak felç olmamıza gerek yoktur. Bunun yerine önümüzdeki zorluklara ve fırsatlara yaklaşırken imanla, cesaretle, kararlılıkla ve Tanrı'ya güvenle ileriye atılabiliriz. Öğrencilik yolunu tek başımıza yürümüyoruz. Sizinle birlikte giden Tanrımız Rab'dir. O sizi terk etmeyecek. sizi yüzüstü bırakmayacaktır. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter. Korkuyla karşılaştığımız zaman cesaretimizi bulalım. İmanımızı toplayalım ve şu söze güven duyalım. Size karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Tehlike ve kargaşa döneminde mi yaşıyoruz? Elbette yaşıyoruz. Tanrı kendisi şöyle dedi. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Buna göre inanmak ve davranmak için inancımızı harekete geçirebilir miyiz? Yükümlülüklerimize ve kutsal anlaşmalarımıza göre yaşayabilir miyiz? Tanrı'nın emirlerini zor durumlarda bile yerine getirebilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Tanrı söz verdiği için eğer alnınız açık yürüdüğünüzde her şey sizin iyiliğiniz için bir anda iyileşecektir. Bu nedenle korkularımızı bir yana bırakalım ve onun yerine Rab bizimle olduğu için sevinç, alçak gönüllülük, umut ve cesur bir güvenle yaşayalım. Sevgili dostlarım, Mesih'teki sevgili kardeşlerim, kendimizi herhangi bir zamanda korku ya da endişe içinde buluyorsak veya herhangi bir zamanda kendi sözlerimizin, tutumlarımızın veya davranışlarımızın başka insanlarda korku neden olduğunu görüyorsak, ruhumun tüm gücüyle dua ediyorum ki ilahi yola tayin edilmiş korkunun panzehiri sayesinde bu korkudan kurtulabilirsiniz. Bu panzehir Mesih'in saf sevgisidir. Çünkü mükemmel sevgi korkuyu silip atar. Mesih'in mükemmel sevgisi zarar vermeye, zorlamaya, zorbalığa veya zulmetmeye yönelik ayartmalarının üstesinden gelir. Mesih'in mükemmel sevgisi alçak gönüllülük, haysiyet ve cesur bir güvenle sevgili kurtarıcımızın takipçileri olarak yürümemizi sağlar. Mesih'in mükemmel sevgisi korkularımızı aşmak ve cennetteki babamızın ve onun oğlu İsa Mesih'in gücüne ve iyiliğine tamamen güvenmemiz için bize güven verir. Evlerimizde, iş yerlerimizde, kilise hizmet çağrılarımızda, kalplerimizde korkunun yerini Mesih'in mükemmel sevgisiyle değiştirelim. Mesih'in sevgisi korkunun yerini imanla değiştirecektir. Onun sevgisi bizi cennetteki babamızın iyiliğinin, onun ilahi planının, onun sevindirici haberinin ve onun emirlerinin farkına varmamızı, bunlarla güvenmemizi ve iman etmemizi sağlayacaktır. Tanrı'yı ve insan kardeşlerimizi sevmek, Tanrı'nın emirlerine olan itaatimizi yük olmak yerine bir nimete dönüştürecektir. Mesih'in sevgisi biraz daha nazik, daha affedici, daha ilgili olmamıza ve kendimizi onun işine daha fazla adamamıza yardım edecektir. Kalplerimizi Mesih'in sevgisiyle doldurduğumuzda yenilenmiş bir ruhsal tazelikle uyanacağız ve sevinçle kendimizi güvenerek uyanık ve canlı bir şekilde sevgili kurtarıcımız İsa Mesih'in ışığı ve yüceliği içinde yürüyeceğiz. Havari Yuhanna ile birlikte tanıklık ederim ki Mesih'in sevgisinde korku yoktur. Kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, Tanrı sizi mükemmel bir şekilde tanıyor. O sizi mükemmel bir şekilde seviyor. O geleceğinizin neler getireceğini biliyor. Sizden sadece korkmamanızı, yalnızca iman etmenizi ve onun mükemmel sevgisinde kalmanızı istiyor. Bu benim duam ve kusamamdır. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Thank you.
Sevgili cennetteki babamız, İşten minnettarlığımızı bu sabah sana ifade ediyoruz. Sahip olduğumuz ayrıcalık ve fırsattan dolayı burada olabildiğimiz için, bu Şabat günündeki toplantıda olabildiğimiz için, genel konferansın. Baba, çok minnettarız bu Tabernacle Korosu'nun müzikleri için, şarkıları için çok minnettarız. Tanıklıkları duyduk, mesajları aldık. Bütün bunlar için minnettarız. Ve özellikle Peygamberimizin sesini duyabildiğimiz için minnettarız Yüce Tanrım. Başkan Mansur'u çok seviyoruz. Onun öğütleri için teşekkür ediyoruz. Mormon kitabı için minnettarız. Ve yeni tapınak duyuruları için teşekkür ediyoruz ve Peygamberimizi destekliyoruz. Onun için dua ediyoruz. Onun sağlığı için dua ediyoruz. Şimdi babacığım, daha layık olabilmek için ve daha duyarlı olabilmek için ve Kutsal Ruh'un bize vermiş olduğu teşviklere daha böyle dikkatli dinleyip yapabilmek için dua ediyoruz. İyi seçimler yapabilmek için hayatımızda ve böylece sana geri dönebilmek için ve Göksel Krallığa bir gün gidebilmek için. Seni seviyoruz ve senin oğlunu seviyoruz. Ve senin yüceliğin için dua ediyoruz. Ve senin oğlunun yüceliği için dua ediyoruz. Bunları İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz. Amin.
This has been a broadcast of the 187.
İsa Mesih'in Son Zaman İzler Kilisesi'nin 187. yıllık genel konferansının yayınını dinlediniz. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri tarafından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Chorus tarafından sunulmuştur. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.